Ayrım 7.
Tarih bize Domitian'ın o dehşet verici işkencelerinin valileri bir hayli korkuttuğunu, bundan ötürü de halkın onun saltanatı zamanında biraz rahata kavuştuğunu söylüyor. Böylece bir yanda ne var ne yok hepsini yıkan bir sel, öte yanda gözün uzaklardan bile seçebileceği yeşillikler bırakır. Dipnot, Domitian'ın idaresi askeri bir idareydi. Bu da bir çeşit müstebit idare demektir. Sueton, Domitian, Bölüm 8. Konu 10. Mutedil hükümetlerdeki itaatla müstebit hükümetlerdeki itaat arasındaki fark. İstibdat devletlerinde hükümetin özelliği aşırı bir itaati gerektirir. Hükümdarın iradesi bir kere belli oldu mu, bir bilya başka bir bilyaya doğru fırlatıldığı zaman nasıl bir etki elde ederse, öylesine yanılmaz bir etki elde etmeli. İtidal, değişiklik, anlaşma, mühlet, eşdeğerlik, uzlaşma, itiraz diye bir şey yoktur orada. Teklif edilecek eşit ya da daha iyi bir şey olamaz. Kişi, buyuran başka bir kişiye itaat eden varlıktır. Kişi geçmişte olan başarısızlığını talihin cilvesine yükleyerek özür dileyemeyeceği gibi, gelecek bir olay için de korkularını belirtemez. Kişinin nasibi orada hayvanın nasibi gibi içgüdü, itaat ve cezadır. Tabii duyguları, baba saygısını, çocuk ve kadın sevgisini, şeref kanunlarını, sağlık durumunu ileri sürmek hiçbir işe yaramaz. Emir emirdir, bu ise yeter de artar bile. İran'da şah birisine ölüm cezası verdi mi, kimse artık ona bundan söz açamaz, af dileyemez. Kararı verirken sarhoş olsa ya da aklı başında olmasa, yine cezanın derhal yerine getirilmesi gerekir. Aksi takdirde kendi kendisiyle çelişmiş olur. Kanunsa kendi kendisiyle çelişemez. İran'da bu düşünce tarzı öteden beri vardır. Assuyerus'un Yahudilerin imhası konusundaki fermanını geri almak mümkün olmayınca kendilerine savunma müsaadesi verildi. Bununla beraber ara sıra hükümdarın iradesine karşı ortaya atılabilecek bir şey vardır, o da din. Hükümdar buyurursa kişi babasını bırakabilir, hatta öldürebilir de. Hükümdar ister ve buyurursa kişi şarap içmekten de vazgeçer. Dinin yasaları daha üstün buyruklardır. Çünkü bu yasalar halkın olduğu gibi hükümdarın da başının üstünde yer almıştır. Tabii haklar için bu böyle değildir. Hükümdar insanüstü bir varlık olarak görülür. Saltanatla idare edilen devletlerle mutedil devletlerde egemenlik bizzat kuvvetiyle sınırlanır. Yani gerek hükümdarın gerek halkın üzerinde hüküm süren şerefle sınırlanır demek istiyorum. Ona karşı durmadan din yasalarını ileri süremezler, bir dalkavuk bile kendini gülünç bulur. Bundan ötürü de hükümdarın karşısına durmadan şeref kanunlarını çıkarırlar. Bundan da itaatte gerekli olan değişiklikler meydana gelir. Şeref tabii olarak kendini bir takım acayipliklere kaptırır, itaatte bunların hepsine uymak zorunda kalır. Her ne kadar bu hükümet şeklinde itaat tarzı birbirinden farklıysa egemenlik aynıdır. Hükümdar hangi tarafa dönerse dönsün başarı sağlar, ağır basar ve kendine itaat ettirir. Yalnız şu var, saltanat idaresinde hükümdar aynıdır. Bakanları ise istibdat hükümetinin bakanlarından çok daha maharetli, çok daha becerikli olurlar. Konu 11. Bütün bunlar üzerine düşünceler. Üç hükümet şeklinin ilkeleri bunlardır işte. Ama bu herhangi bir cumhuriyette kişilerin faziletli oldukları anlamına değil, faziletli olmaları gerektiği anlamına gelir. Bundan başka yine bu sözlerimden herhangi bir saltanat hükümetinde mutlaka şeref, falan ya da falan istibdat hükümetinde de mutlaka korku vardır manası çıkarılmalı. Ben sadece bunların bulunması gerekir demek istiyorum. Aksi takdirde hükümetin şekli mükemmel olmaz. Dördüncü kitap. Eğitim kanunlarının hükümetin ilkelerine bağlı olması üzerine. Konu 1. Eğitim kanunları üzerine. Eğitim kanunları hayatta uyduğumuz ilk kanunlardır. Bu kanunlar hepimizi vatandaş olmaya hazırladıkları için her özel aile bütün aileleri içine alan o büyük ailenin planına göre yönetilmeli. Bir milletin genel olarak bir ilkesi varsa o milleti meydana getiren bölümlerin de yani ailelerin de aynı ilkeyi benimsemeleri gerek. Şu halde her hükümet şeklinde eğitim kanunları birbirinden ayrı olmak zorundadır. Saltanat hükümetlerinde bu kanunların konusu şereftir. Cumhuriyetlerde fazilet, istibdat idarelerinde de korkudur. Konu 2. Saltanat hükümetlerindeki eğitim üzerine. Saltanat hükümetlerinde genel eğitim çocuklara öğretim yeri olan okullarda verilmez. Eğitim adeta toplum hayatına girildiği zaman başlar. Bize her yerde önderlik edecek olan o evrensel öğretmenin yani şerefin okulu işte oradadır. Şu üç şeyi de hemen her zaman yine orada görür, orada duyarız. Faziletlere bir asalet havası katmalı. Ahlak bakımından kişi mert olmalı, davranışlarında da nezaketten ayrılmamalı. Bize orada öğretilen faziletler başkalarına olan ödevlerden çok kendi nefsimize olan ödevlerdir. Bu faziletler bizi vatandaşlarımıza yaklaştıracak yerde onlardan uzaklaştırır. Kişilerin davranışlarını orada iyi sözüyle değil güzel sözüyle, doğru sözüyle değil büyük sözüyle, makul sözüyle değil fevkalade sözüyle nitelerler. Şeref orada asaletle ilgili bir şey bulur bulmaz ya o şeyi meşru kılan bir yargıç ya da o şeyi haklı gösteren bir safsatacı kesilir. Şeref kalp işleriyle ilgili bir duyguyla ya da herhangi bir kadının kalbini elde etmek duygusuyla birleşen çapkınlığa göz yumar. Zaten saltanat hükümetlerinde ahlakın cumhuriyet hükümetlerindeki kadar temiz olmayışının asıl nedeni de işte budur. Şeref inceliklerinden alınmadığı politikada olduğu gibi zeka üstünlüğü ya da iş büyüklüğü fikirleriyle birleşti mi hileyi de hoş görür. Şeref dal kavukluğu ancak büyük bir servet edinmek düşüncesinden ayrı bir şey olduğu zaman kişinin aşağılık duygusuyla birleştiği zaman önler. Ahlak konusunda saltanat hükümetlerindeki terbiyenin belli bir sertliği gerektirdiğini söylemiştim. Bu çeşit terbiye kişinin sözlerinin doğru olmasını ister. Bunu doğruluğu sevdiği için istediğini sanmayın. Daha çok doğruyu söylemeye alışan kişi cesur ve özgür görünür de ondan ister. Gerçekten de öyle, bu türlü bir insan yalnız olaylara bağlı gibi görünür, başkalarının olayları görüş tarzına değil. Bundan ötürüdür ki, konusu gerçekle sadelik olan bu çeşit mertliği bir yandan salık verirler, bir yandan da halkın gösterdiği mertliği küçümser. Nihayet saltanat hükümetlerinde eğitim davranışlarda da belli bir nezaket ister. Birlikte yaşamak için doğmuş olan insanlar birbirlerinin hoşuna gitmek için de yaratılmışlardır. Nezaket ilkelerine uymayan kişi beraber yaşadığı kimseleri kırar, bu yüzden de itibarını öylesine yitirir ki artık iyilik etmek için elinde hiçbir olanak kalmaz. Ama nezaket kaynağını böyle bu derece arı bir yerden almayı adet edinmiş değildir. Nezaket daha çok kişinin kendini göstermek isteğinden doğar. Gururlu olduğumuz için nazik oluruz. Bayağı olmadığımızı, üstelik her çağda ve her yaşta insanların kendilerinden uzaklaştırdıkları kişilerle beraber yaşamadığımızı gösteren davranışlarımızın olması gururumuzu okşar. Saltanat idarelerinde nezaket saraya mal edilmiştir. Aşırı derecede üstün olan kişi geri kalan insanların seviyesini düşürür. Onun için herkes birbirine saygı gösterir. Saygı kendine saygı gösterilen kişinin hoşuna gittiği kadar gösteren kişinin de hoşuna gider. Nezaket de bundan doğar işte. Çünkü bu tarz davranış saraya mensup olduğunuzu ya da mensup olmaya layık olduğunuzu gösterir. Saray havası gerçek büyüklüğü bırakıp sahte büyüklüğe bürünmeyi gerektirir. Bu sahte büyüklük bir dal kavukluğun kendi büyüklüğünden daha çok hoşuna gider. Çok uzaklara yayılan bir alçak gönüllülük verir kişiye. Ama bu alçak gönüllülükten duyulan gurur da bu büyüklük kaynağından uzaklaştıkça biz farkında olmadan azalır. Sarayda her hususta bir zevk inceliği vardır. Buysa büyük bir servetin devamlı olarak gereksiz şeylerde kullanılmasından, eğlencelerin çeşitliliğinden ve bilhassa bu eğlencelere karşı duyulan bıkkınlıktan, fantazilerin, hele hoşa giden fantaziler olursa, daima dört elle sarıldığımız fantazilerin çokluğundan ve birbirine karışmasından ileri gelir. Böyle bir hükümette istenilen bütün meziyet ve faziletleri kişiliğinde toplayacak olan namuslu insanı yetiştirmek için eğitim işte bütün bu konuları içine alır. Orada her şeye karışan şeref, bütün bu düşünce tarzlarının, bütün bu duygu çeşitlerinin içine girer, hatta ilkelere bile yön verir. Bu acayip şeref anlayışı, istediği şeye fazilet der, fazileti de istediği şekle sokar. Bize buyurulan şeyleri kimseye danışmadan bir takım kurallara bağlar. Kaynaklarını ister dinden, ister politikadan, ister ahlaktan alsın, görevlerimizi istediği gibi genişletip daraltır. Saltanat hükümetinde kanunlar da, din de, şeref de her şeyden önce hükümdarın buyruklarına uymayı salık verir. Ötekiler sonra gelir. Ama bu şeref bize hükümdarın küçük düşmemize sebep olacak bir şeyi buyuramayacağını da öğretir. Aksi takdirde kendisine hizmet edemeyecek bir duruma düşeriz de ondan. Kriyon, Dük de Gizi'yi öldürmeyi reddetti ama Kral 3. Henry'yi Dük'le dövüşmeye hazır olduğunu söyledi. Dipnot: Kriyon ünlü bir Fransız komutanıdır. 1543-1615. İç savaşlara katılmış, yiğitlikleriyle ün salmıştır. Kral 4. Henry'nin silah arkadaşıdır. Giz ailesi kalabalık bir aileydi. Burada adı geçen Saint Barthélemy katliamının öncülerinden olan 1. Henry Dük de Giz'dir. 1550-1588. Nitekim sonradan yine 3. Henry'nin adamları tarafından tuzağa düşürülüp öldürülmüştür. Saint Barthélemy katliamından sonra 9. Charles bütün valilere Calvin mezhebine girenleri öldürtmelerini emrettiği halde Bayon valisi Vicomte d'Ort krala yazdığı mektupta "Haşmet meyap, eyaletimdeki insanlarla askerler içinde iyi vatandaşlar, iyi askerler buldum ama bir tane cellat bulamadım. Bundan ötürü de gerek onlar gerek ben zat-ı şahanelerinden kollarımızı ve hayatlarımızı görülmesi mümkün işlerde kullanmanızı rica ediyoruz" diyor. Bu büyük ve mert insan alçakça bir hareketi yapılması olanaksız bir şey olarak görüyordu. Şeref soylulara her şeyden önce savaşta hükümdara hizmet etmeyi buyurur. Gerçekten de öyle, en üstün meslek budur. Çünkü savaşta tesadüfler de başarılar da hatta başarısızlıklar da kişiyi büyüklüğe yöneltir. Ama bu kanunu ortaya atarken şeref hakemlik görevini de kendi üstüne alınır. Zedelendiğini anlayınca kişinin kabuğuna çekilmesini ister ya da çekilmesine müsaade eder. Şeref, falan ya da falan işe talip olmakla o işi reddetmek arasında bir fark gözetmez. Bu özgürlüğünü servetin bile üstünde tutar. Demek oluyor ki şerefin kendine özel üstün kuralları vardır. Eğitim de bu kurallara uymak zorundadır. Bu kuralların başlıcaları şunlardır. Servetimize önem verebiliriz ama herhangi bir şekilde hayatımıza önem veremeyiz. İkinci kuralsa, bir kere bir mevkiye yükseldik mi, o mevkiin altında olduğumuzu gösterecek herhangi bir şeyi ne yapmalıyız ne de o şeyin yapılmasına tahammül etmeliyiz. Üçüncüye gelince, şerefin men ettiği şeyler, kanun tarafından men edilmediği takdirde daha kesin bir şekilde men edilmeli. Şerefin zorunlu olarak yapılmasını istediği şeyler de, kanunlar istemese bile daha kuvvetle yapılmalı. Konu 3. İstibdat hükümetindeki eğitim üzerine. Saltanat idarelerindeki eğitim, kişinin ruhunu yükseltmeye, İstibdat hükümetlerinde ise alçaltmaya çalışır. Eğitim böyle bir hükümet şeklinde köleliği öğretmeli. İşin başına geçildiği zaman bile böyle bir eğitim almış olmak bir nimettir. Çünkü hiç kimse aynı zamanda köle olmadan tiranlık edemez. aşırı itaat, itaat edenin bilgisiz olmasını gerektirir. Hatta işin başında bulunanın bile böyle olmasını gerektirir. Danışmaya, şüphe etmeye, düşünüp taşınmaya ihtiyacı yoktur. Sadece ister, işte o kadar. İstibdat idarelerinde her aile kendi başına bir imparatorluktur. Şu halde asıl görevi başkalarıyla yaşamayı öğretmek olan eğitim, burada son derece sınırlanmıştır. Kalbe, korku, ruha da dinle ilgili çok basit birkaç ilke vermekten ibaret kalır. Bilgi tehlikeli, rekabet uğursuzdur. Fazilete gelince Aristo kölelerde böyle bir şeyin bulunabileceğine inanamıyor. Buysa böyle bir hükümette eğitimi iyice sınırlandırır. Şu halde istibdat hükümetinde eğitim diye bir şey yok gibi. Bir şey verebilmek için her şeyi almak gerek. İşe de iyi bir köle yaratmak için kötü bir tebaa yaratmakla başlamak gerek. Hem zaten eğitim genel felakete katılacak iyi bir vatandaş yetiştirmeyi neden amaç edinsin kendine? Devleti sevseydi kişi, hükümetin bütün kuvvetlerinin özgür olması için çalışırdı. Başaramazsa kendisi de göçer giderdi. Başarırsa kendisi de, hükümdar da, imparatorluk da yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya kalırdı. Konu 4. Eğitimin eskilerde sonuçlarıyla bizdeki sonuçları arasındaki fark. Eski insan topluluklarının çoğu ilkesi fazilet olan hükümetler kurmuşlardır. Fazilet tam manasıyla sağlam bir şekil alınca da bu milletler bugün artık hiçbir yerde görülmeyen, bizim küçük kafalarımızı da hayretler içinde bırakan şeyler yaparlardı. Onların eğitiminin bizim eğitimimize üstün olan bir yanı daha vardı. O da bu eğitimin hiçbir zaman inkar edilmemiş olmasıdır. Epaminondas bir şeyler öğrenmeye başladığı zaman ne dediyse, ne dinlediyse, ne gördüyse, ne yaptıysa, hayatının son yıllarında da hep aynı şeyleri dedi, dinledi, gördü ve yaptı. Dipnot: Epaminondas, İsa'dan önce 418-362, Tebalı general ve devlet adamı. Lakedemonyalıları yenmiş, ölümünden sonra da Teba bir daha kendini toparlayamamıştır. Bugün üç ayrı ya da aykırı eğitim görmekteyiz. Anamızdan babamızdan gördüğümüz eğitim, öğretmenlerimizden aldığımız eğitim, toplumdan edindiğimiz eğitim. Sonuncu eğitim şeklinde bize söylenilenler ilk ikisinden aldığımız düşüncelerin hepsini yıkar. Bu da kısmen toplum hayatında din ve dünya problemleri arasındaki çelişmeden doğan bir şeydir. Eskilerin ise bundan haberi yoktu. Konu 5. Cumhuriyet hükümetindeki eğitim üzerine. Eğitimin bütün kuvvetiyle arandığı çevre Cumhuriyet hükümetidir. İstibdat hükümetlerindeki korku, tehdit ve ceza yoluyla kendiliğinden meydana gelir. Saltanat hükümetlerindeki şeref, tutkular tarafından, tutkular da şeref tarafından desteklenir. Ama siyasi fazilet, kişinin benliğinden fedakarlık etmesi demektir. Bu ise öteden beri çok ağır ve çok güç bir iştir. Bu fazileti kanun ve vatan sevgisi diye tarif etmek mümkündür. Genel yararı kişinin kendi yararına devamlı olarak tercih etmesini gerektirdiğinden ona bütün özel faziletleri verir. Bu faziletler işte bu tercihten başka bir şey değildir. Bu sevgi yalnız demokrasilere özeldir. Yalnız demokrasilerde hükümet her vatandaşa emanet edilir. Hükümet ise yeryüzündeki bütün nesneler gibidir. Koruyabilmek için onu sevmek gerekir. Kralların saltanat hükümetini sevmediklerini, müstebit hükümdarların istibdat hükümetinden nefret ettiklerini bugüne dek ne söyleyen olmuştur ne de duyan. Şu halde Cumhuriyet hükümetinde her şey bu sevgiyi yerleştirmeye bağlı. Eğitimin amacı da bu sevgiyi millete aşılamak olmalı. Ama çocukların bu sevgiyi gerçekten benimsemeleri için bir tek çare vardır ki o da bizzat babaların bu sevgiyi duymuş olmalarıdır. Genel olarak kendi bildiklerini çocuklarına öğretmek babaların elindedir. Kendi tutkularını çocuklarına aşılamak ise babalar için daha kolay bir iştir. Aksi olursa baba evinde görülen iş dış etkilerle yok olmuş demektir. Doğmakta olan millet bozulmaz. Bir millet ancak yetişmiş kişileri bozuk olduğu takdirde yıkılır. Konu 6. Yunanlıların bazı kurulları üzerine. Halk idaresi altında yaşayan milletlerin fazilete ulaşmaları gerektiğine inanan eski Yunanlılar, bu fazileti ilham etmek için bazı kurullar meydana getirmişlerdir. Likurgos'un hayatını okurken Lakedemonyalılar için ortaya attığı kanunları görünce, Sevarambaların tarihini okuyormuş gibi olursunuz. Dipnot, Veras Dale tarafından Thomas Morus'un Ütopya adlı eserinin bir taklidi. Girit kanunları Lakedemonya kanunlarının temeli, Eflatun'unkiler ise bu kanunların düzeltilmiş olanlarıdır. Bütün gelenekleri zedelemek, bütün faziletleri birbirine karıştırmak suretiyle bilgeliklerini bütün dünyaya göstereceklerine inanmaları için bu kanun adamlarına gereken dehanın genişliği üzerine biraz dikkatle durulmasını rica ederim. Likurgos, hırsızlığı adalet duygusuyla, en ağır köleliği en aşırı özgürlükle, en iğrenç duyguları en büyük itidalle karıştırmak suretiyle, içinde yaşadığı şehre bir istikrar vermiştir. Şehirden bütün olanaklarını, sanatlarını, ticaretini, parasını, kale duvarlarını almış gibi göründü. Şehirde daha iyiye ulaşmak umudu olmadığı halde kişinin gözü yukarıdadır. Tabii duyguları vardır kişinin. Ama ne çocuktur, ne duyguları vardır kişinin. Ama ne çocuktur, ne kocadır, ne de baba. Bakir kişinin duyduğu utanma duygusu bile yoktur onda. Isparta işte bu yollardan büyüklüğe, şan ve şerefe ulaşmıştır. Bu kurullar öylesine şaşmaz bir şekilde yürütülüyor ki, düşmanları savaşta galip gelseler bile uygarlığını yok edemedikten sonra hiçbir şey yapamıyorlardı Isparta'ya. Girit'le Lakedemonya'da bu kanunlarla idare edildiler. Makedonyalılara en son boyun eğen Lakedemonya oldu. Romalıların da en son ele geçirdikleri yer Girit oldu. Dipnot, Girit tam 3 yıl kanunlarıyla özgürlüğünü savundu. Samnitlerin de aynı kurulları vardı. Nitekim Romalılara 24 zafere mal oldular. Yunan kurullarında görülen bu fevkaladeliği yeni çağların çökmesinde ve bozulmasında da gördük. Namuslu bir kanun yapıcısı, Ispartalılarda yiğitlik ne kadar tabii görünürse, namusun da o kadar tabii göründüğü bir millet meydana getirdi.